Ayrım 13.
Claudel'in şair, denemeci, tiyatro yazarı ve filozof olarak o kadar çok cephesi vardır ki onu tanımayanlara tanıtmak isteyen böyle bir sütun başından büyük bir iş almış olur. Onun dünya şiirine kattığı tazeliklerden Rimbaud'u keşfetmesi gibi öncü edebiyata kazandırdığı değerlerden mistik ve dini şiiri yeni bir aşk ve iman soluğuyla genişletmesinden daha üstün vasfı nihilist, inkarcı bir Avrupa'nın karşısına yıkılmaz bir iman anıtı gibi dikilmesi ve tereddüdün şaşkınlığı ve perişanlığı içinde kalmış bir memlekette manevi enerjileri diriltmesidir. Bu tarafıyla onu yalnız Katolik dünyası değil, dızlak ve kaba maddenin üstündeki yüce değerlere inanmış bütün bir yüksek tefekkür cihanı kendi gerçeklerinin şairi olarak tanımıştır. Şimdi onun birçok şiirleri, sahne müziğini Onegger'in yaptığı harika piyesleri parça parça içimden kayıp geçiyor. Allah'a inanmakta zorluk çeken bir kadına yazdığı mektupları hatırlıyorum. Hiçbirinden buraya bir parça alamamanın üzüntüsü içindeyim. Bu ayarda bir sanatkar için ne yazılsa onun eseri kadar kendisi hakkında ifadeli olmak imkanı yoktur. Hele tercüme onun ihtişamlı bir dua müziği, ses ve değerlerini taşıyan şiirlerine ihanet olur. Fransa'da namuslu solcuların hepsi birer Claudel hayranıdırlar. Onun hakkında büyük monografiler yazmışlardır. Politbüro çığırtkanları müstesna, Fransa'da yaşlı ve genç bütün nesiller onun manevi ihtişamı ve son yıllara kadar süren yaratıcılığı önünde el bağlarlar. Fransa'nın büyüklüklerinden biri de bu çaptaki şairlerinin değerini münakaşa etmeyi ayıp haline sokan bir manevi disipline sahip olmasıdır. Türk edebiyatı adına konuşma hakkım yoktur ama Fransız edebiyatının büyük yasını ne kadar derinden paylaştığımızı söylersem, bu edebiyatta hakkıyla tanıyan meslektaşlarımın büyük bir çoğunluğunun duygularına tercüman olurum sanıyorum. Milliyet 1955. Arık'ın ölüm yıl dönümü. Hafıza kaybı, amnezi bir hastalıktır. Mazi düşmanları tarihinden kopmuş bir milletin hasta olduğunu düşünmezler ve onu kendi kendisi yapan hatıralarından ayırmaya yeltenirler. Tarihçilerimize karşı mahut çevrelerin gizli veya belli kininde mazi düşmanlığına muvazi bir memleket düşmanlığı saklanır. Remzi Oğuz Arık'ı sağlığında gerilikle, ölümünden sonra da hiç doğmamış gibi tasasızlıkla karşılayanlar, onun en gerçek manasıyla ileri adam olduğunu bilmemezlikten gelirler. Üç türlü insan vardır. Sırf geçmişte, sırf hal içinde, sırf geleceğin hayallerine bağlı ütopya içinde yaşayanlar. Sırf geçmişe kakılı, hale gözleri ve geleceğe hayali yumulu adam mürtecidir. Sırf hal içinde yaşayan, gününü gün etmekten başka hedefi olmayan adam, hatırasız ve idealsiz, günlük realiteye kolayca intibak eden bir oportünisttir. Sırf geleceğin hayali içinde ütopyalar kuranlar da kendilerini ileri adam süsü veren komünistlerdir. Bu üç tipte tek kenarlı bir zamanın dar hücresi içinde kapalı realiteyi bütünü içinde kavramaktan aciz, zihin yapıları birbirinin aynı insanlardır. Remzi Oğuz Arık tarihçi ve arkeologdu. Öylesine bir tarihçi ki geçmişin derinliğinden harekete geçen ve halin üstünden köprü kurarak geleceğe sıcak bir özlemin parıltısı halinde akseden bir ruh ışığının ve kaynayışının adamıydı. Dünyanın ve memleketin mazisi için olduğu kadar istikbali içinde çırpınan bir kalbi vardı, realist ve idealistti. Siyasi şahsiyeti üzerinde fazla konuşmaya değmez. Günlük politika adamının esnekliğinden onu mahrum eden idealizmi, siyasi meselelerde onu kahredici bir bezginliğe ve kötümserliğe itiyordu. Ölümünden evvel son konuşmamızda kendi siyasi hareket tarzı bakımından bazı pişmanlıklarına, tereddütlerine, hüsranlarına şahit oldum. Ölümünün yıl dönümünde İstanbul öğrenci lokalinde Ankara'daki kabrinde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde yapılan törenler hem onun unutulmazlığını hem de kültür ve sanat çevrelerimizin vefalılığını göstermek bakımından ferahlatıcı hareketlerdir. Yazık ki dün İstanbul'daki toplantıda ben bulunamadım ve yarım söz verdiğim halde konuşamadım. Daha önceden teknik okul gençliğine bir konferans için verdiğim sözü yerine getirmek zorundaydım. Fakat Remzi Oğuz cephesinin sağlamlığını belli eden bu toplantıların her birinde kalbim hazırdı. Onun aziz hatırasına buracıktan da bir selam ve rahmet dileği yolluyorum. Milliyet 1955. Einstein'ın ölümü üzerine. Einstein, 19. asrın metafiziği inkar eden, dar pozitivist anlayışını yıkan sayılı birkaç adamdan biriydi. Onunla aynı yıllarda yeni fiziğin metafiziğe yol açtığını söyleyen Max Planck'tan Heisenberg'e kadar gelen dehalar çizgisi içinde Einstein'ın hepsinden evvel göze çarpan kabarık ve üstün bir hüviyeti vardı. Dergimizin ilk sayısında biz onun Allah'a, dine ve mistik duygulara inancını belirten cümleleri kitaplarından alarak belirttiğimiz zaman muarızlarımızda telaşa benzeyen bir huzursuzluk başladı. Kimi modern fiziğin ve matematiğin Einstein'ı tahtından indirecek kadar aştığını, kimi de onun kitaplarından sayfa rakamı göstererek aldığımız parçaların doğru olmadığını iddiaya varıyorlardı. Sovyetlerin felsefe sözlüğünde Einstein bir şarlatandır. Muarızlarımızın yazmaya cesaret edemedikleri bu kelime, izafiyet nasarayıcısından söz ederken kullandıkları küçümseyici edanın altında saklı gibiydi. Einstein'a karşı bu kin, tabiat ilimlerinin en büyük temsilcisinin ilahi varlığa ve mistik heyecana inanmasının materyalizm aleyhine taşıdığı açık ve büyük manadan ileri geliyordu. Şimdi size matem, onlara bayram. Fakat Einstein'ın fani vücudunu alan ecel, izafiyet nazariyesine yaklaşabilir mi? Türk Düşüncesi 1955. Sahnemize ve Karaca'mıza dair. Türk aktörü komedide tabii, dramda sahtedir. O kadar sahtedir ki alelade bir selam cümlesini bile günlük hayat edası ve tonu ile söyleyemez. Çünkü o roldeki hüviyetine girmek için kendi kendisi olmaktan çıkarken tabilikten de ayrılır. Niçin böyledir? Ömrü boyunca esaslı bir konservatuar terbiyesinden de öğretici bir rejisörden de mahrum kalmıştır. Ankara Konservatuarı bu tabiliği veremedi. Yerli rejisörlerimiz de bütün sahne hayatlarında bu yapmacıktan kurtulamamış fakat acizleri kadar kocaman iddia sahibi aktörlerdi. Dram sahnemizin bir türlü kurtulamadığı bu sahtelik belki de Minakyan tesiri içinde hala kendine yeni gelememesindendir. Büyük mesele. Geçelim. Komedi aktörlerimiz gayri tabiinin değil, tabiinin mübalağasıdırlar. Yoksa güldüremezlerdi. Fakat onların da çoğu kendi mizaçlarına uygun rollerde başarılıdırlar. Mesela Halide Pişkin'i şirin bir mahalle kadını olmaktan men ediniz. Halde pişkin olmaktan men etmiş olursunuz. O bu tipin kürek mahkumudur. Fakat komedyenlerimiz arasında tabiliklerini kaybetmeden değişmesini bilen bir iki bahtiyar istisnanın en yüksek kademesini Muammer Karaca temsil eder. Kendi mizacından ne kadar uzak bir rol içinde görülürse görünsün, kendi kendisi kadar tabiidir. Çünkü kendi içinde benlikleri çoğalan, çeşitli hüviyetleri yaşayan ve her birinde kendi kendisi kadar samimi olan aktördür. Samimi yani halis. Muammer Karaca samimi olduğu için millidir. Avrupa komedisinden entrika ve espri aktardığı olur fakat ruh, çalım, eda, hal, biçim, ton hiçbir zaman. Tülat yaratıcılığına girdiği anlarda esprilerinin çoğu da şahsi olduğu kadar millidir. Muammer bir rolü yaratmak için taklide, tülata, kabak komedi, fars ve panayır mübalağalarına muhtaç mıdır? Hayır, niçin bunları yapar? Seyirci hoşlanır da ondan. Komedilerimizde de bu seviye dramı vardır. Biz henüz bu kertedeyiz ağlar. Muammer o kadar halistir ki şımarmadı. Bazıları gibi ona buna ve tenkitçiye saldırmadı. Daima sevimli kaldı. Onun şahsı üzerinde ittifak vardır. Bu ittifaktan daha milli ve müsbet bir hüküm olabilir mi? Fakat sahne gençliğine Muammer'i taklit etmelerini değil, aşmalarını tavsiye ederim. Ondan alacakları samimilik ve tabilik dersine katacakları yeni değerler vardır. Hiçbir üstattan beklenmeyecek değerler ki onları bilgi ve tecrübe değil zaman yaratır. Milliyet 1955. Bir dostun hatırası. Yabancı banka direktörlerinden bir dostum vardı. Çok sevişirdik. O 80 yaşını aşmıştı. Ben 40'ıma varmamıştım. Ziyaretine gittiğim zaman beni saatlerce bırakmazdı. Filozof ve zarif bir adamdı. Hristiyan olduğu halde Türkçeyi çok iyi konuşurdu. Ayrılırken bana sizinle konuşmak ömrümü artırıyor derdi. Yoksa çoktan ölürdüm. Sık sık buyurun da beni yaşatın. Ölümünden bir ay kadar evvel ziyaretine gittim. Bir kurban bayramı günüydü. Yalnızdı, çok sevindi. Ah dedi, canıma canlar kattınız. Fakat size şeker ikram edemeyeceğim. Onun yerine insanlar hakkında verdiğim son kararımı söyleyeyim. Badem ezmesi yerine geçer belki. Buyurunuz dedim. Kırışık yüzünde buruşuk bir mendile iliştirilmiş iki mavi boncuk gibi duran gözlerinin hala çocuk kalmış saf ve sevimli bakışlarından biriyle söyledi. İnsanların %99'u eşektir. Ben de aradığı hayreti bulamayınca beğenmedin mi diye sordu. İnşallah insanlar hakkında bu son kararınız değildir. Herhalde temyizi olacak bunun. Son değişmez artık. Sizinle ben de %99'a dahil miyiz? Siz dahil değilsiniz estağfurullah. Sizin insanı bir dikkatli dinleyişiniz vardır ki o yeter yalnız. İnsanın kalbini okur gibi. Hayır, siz kurtuldunuz fakat ben %99'a dahilim. Estağfurullah, beni de oraya alın, dostumsunuz, ayrılamam sizden yahut siz %1'e geliniz. Gelemem, elimde değil, eşek doğmuşum. Bunu yeni anladım. Nezaketi bırakınız, beni tasdik ederseniz daha memnun olurum. Neden eşeğim ben bilir misiniz? Hayatımda paraya çok kıymet verdim. En büyük bankaları idare ettim, borsa oyunlarına girdim. Servetler kazandım, yiye yiye bitiremedim. Hala sayılı zenginlerdenim fakat ömrümün sonu yaklaştı galiba. Günlerden beri bütün hayatımın bilançosunu yapıyorum. Gördüm ki ne kadar iyi mesut hatıram varsa hepsi parasız elde edilmiş. Bilakis para yüzünden başıma gelmeyen kalmamış. Davalar, üzüntüler, yorgunluklar. Bizim kızlar ve oğlanlar da %99 soyundan. Paraya ve zübbeliğe bayılırlar. Yazın Tarabya'daki evimizde, bahçede ve denizde şıkır şıkır mehtap varken eşeksadeler bir odaya kapanıp poker oynarlar. Benden geçti onlara da. Bu dünyanın hakiki zevklerini, musiki, kitap, dostluk, sevgi anlamadan gidecekler. Dostum samimiydi. Küllenmiş bir mangal gibi örtülü bir heyecanı vardı. Bir ay sonra sizlere ömür. Aradan 19 sene geçti. İnsanların zeka nispeti hakkındaki düşüncesinin ne kadar doğru olduğunu anlayamadım ama para hakkındaki fikirleriyle daima beraberim. Milliyet 1955. Adnan Adıvar. Adnan Adıvar'ı doktorluktan politikacılığa, oradan da ilim adamlığına atan kader fırtınaları onun hiçbir şubede yerleşmesine ve derinleşmesine imkan vermedi. Nasıl bir doktordu, nasıl bir politikacı, nasıl bir alim? Üç şubenin tarihi de bu sorulara kısa fakat ona layık hoş cevaplar verecek. Hepsinde unutulmaz hizmetleri vardır. Fakat ben Adnan Bey'i bu şöyle böyle taraflarıyla değil, ona mahsus bir halin cazibesi içinde sevdim. Bütün vakarlı görünüşünü kaplayan derin bir ahenk ve muvazene içinde fikirlere, hadiselere ve insanlara karşı içli ve anlayışlı bir duruşu vardı. Bu kamil adam hali onun hüviyeti üzerinde bütün onu tanıyanların saygısını buluşturuyordu. Gençliğinde de böyleydi herhalde. Çünkü bu hüviyet onda geniş ve çeşitli bir kültürün cilaladığı tabii bir haldi, bir mizaçtı. Onun kendi kendine daima uygun, rahat ve düzgün, ütülü görünüşü hiçbir zaman hiçbir yerinden pot vermemiştir. Adnan Adıver'in kaybını vahimleştiren ve hatırasını azizleştiren şey, bu soylu insan ve kamil adam tipinin zamanımızda çok azalmaya yüz tutar gibi olmasıdır. Daha genç nesillerde akıl ve ihtiras arasındaki muvazenenin gittikçe bozulduğu endişesini veren bir ilcailik, impasivite, milli karakterimizin zıddına bütün münevverlerimizi hatta birçok devlet adamlarımızı sarmaya başlamış gibidir. Bu bakımdan Adnan Adıvar'la birlikte büyük ve hakimani bir sükun ve müsamaha örneği kaybettik. Çelebi, Efendi, Centilmen. Ne dersiniz deyiniz, hepsi doğrudur. Fakat ben bu beylik sıfatları sevmem, affedersiniz. Onu son defa geçen sene idare heyetinde bulunduğum UNESCO'nun İstanbul Üniversitesi'nde Fatih için tertiplediği bir törende gördüm. Hamid'in manzumesini okumuştum. Kürsüden indiğim zaman ilk yanıma gelen o oldu. Gözleri hafif nemli, titrek bir sesle bana şu nazik cümleyi söyledi. Fatih'in de, Hamid'in de, Safa'nın da ruhunu şad ettin, var ol. Son görüşmemizmiş. Onun da kibar ve munis ruhu şad olsun. Milliyet 1955. Asgari Hakikat. Sene 1928. Naci ikdamı çıkarıyor. Gazetesinde Ahmet Haşim bana sataştı ve aramızda o devrin meşhur kavgalarından biri koptu. Naci müteessir de gönlümü almak için bir gün beni Maksim'de bir akşam yemeğine davet etti. Monşer dedi, Haşim'i bitirdin. 4 gündür bir kelime yazamıyor. Allah kimseyi senin diline düşürmesin. Ben çok müteessirim. Gazetemde olmamalıydı bu. Fakat Haşim'i bilirsin. Gücenmedin bana değil mi? Ben sana değil, Haşim'e bile gücenmedim. Bu cevap onu çok sevindirdi. Sonra birdenbire dinle bak dedi. Ben Hakikat isminde bir gazete çıkarmayı düşünüyorum. Benimle çalışır mısın? Baştan başa hakikati yazan bir gazete. Güldüm. Bir işaretle gazete kapandığı devirdi. Suistimaller alıp yürümüştü. Bazı siyaset kabadayıları ortalığı kasıp kavuruyorlardı. Nihayet Atatürk'ü de isyan ettiren ve serbest fırkayı kurdurmaya sevk eden boğucu hava her tarafı sarmıştı. Deli mi oldun Naci dedim. Çıktığı gün kapatırlar gazeteyi. Canım dedi, hakikatlerin hepsini yazmayız. Asgari hakikat bunları mahvetmeye kafidir dedim. Naci kaşlarını kaldırdı, yerinden sıçradı. O uzun, hiç bitmeyecekmiş hissini veren güzel kahkahalarından birini attı. Boğulurcasına gülüyordu. Asgari hakikat bunları mahveder ha? Korkunçsun, sen bir kelimeyle hükümeti devirebilirsin. Asgari hakikat. Asgari hakikat. Yıllarca bu kelimeyi diline doladı. Bir neher gördükçe asgari hakikat der ve gülerdi. Basit bir sözün ondaki bu sürekli tesiri, her şeyi güzelleştiren artist mizacının söylenen şeye kattığı hayallerdi. Milliyeti yeni şekliyle ve benimle beraber çıkarmaya karar verdiği zaman beni yine Abdullah Efendi'de bir akşam yemeğine davet etti. Gazetenin tipi ve tekniği üzerinde uzun uzun konuştuk. Nihayet dedik ki gazetenin politikasına gelince tarafsız hiçbir partinin organı olmayacağız. Halkın gazetesi, tamamıyla halkın gazetesi. Kaşlarını kaldırdı, bir kahkaha da attı. Yani dedi artık hakikatin asgarisini de azamisini de yazacağız. Milliyet 1955. Tez veren dedenin hatıraları. Sevimli ve yaramaz dostum Doğan Nadi, benim ikili bir okuyucuların şahsi meselelerinde hakemlik ettiğimi görünce bir çeşit modern tez veren dede haline geldiğimi sanmış. Yaşlandı mı, ne oldu diye soruyor. İtiraf ederim ki yaşlanmamak benim elimde değildir. Fakat gençliğimde de bu hakemlik, öğüt vericilik işleri zamanımın büyük bir kısmını alırdı. Baba Caferlik, pabucu büyüklük, Marco Paşalık rollerini en az 20 seneden beri yaparım. Hatırlıyorum, Cumhuriyet gazetesindeydim. Psikoloji öğrenmek isteyen bir genç bana müracaat etti. Henüz yabancı dil bilmiyordu. Ona rahmetli Mehmet Ali Ayni'nin tercüme ettiği Ruhiyat Dersleri kitabını aldırdım. Birkaç ders hocalığını yaptım. Fakat şirin delikanlı sıkıldı. Edebiyata geçmek istedi. Orada da ecel terleri dökmeye başlayınca yine benim rahlinemde ilk viski kadehini boşalttı. Allah için bu ilimde çok ileri gitti ve beni fersah fersah geçti. Fakat hayat mektebinde birçok derslerden, mesela aşktan, hep ikmale kalıyordu. Başına bir kara sevda geldi. Tabii hocası yine ben. Ailesi de bütün ümitlerini bana bağlamıştı. Bütün emeklerim boşa gitti. Coşkun delikanlı sevgilisini nikahlı alıp ondan boşanıncaya kadar, yani hocasını haklı buluncaya kadar bir hayli yürek, zaman, para tüketti. Son imtihanda benden şu numaraları almıştı. Manevi ilimler 2. Edebiyat 4. Güzel sanatlar 2,5. Aşk 2. Flört 7. Arkadaşlık 10. Dostluk 6. Ameli meslek bilgisi 9. Espri 10. İçkiye sevgi 10. İçkiye tahammül 0. Bu delikanlıyı Doğan Nadi pek iyi tanır. Başı sıkışınca yine bana koşacağını da bilir. Fakat gazetesinde bana öyle bir reklam yaptı ki daha şimdiden hücuma başlayanlar arasında eski müşterim uzun bir zaman sıra beklerse kusuruma bakmasın. Milliyet 1955. 3 gazeteci nesli. Ne ince ve çelebi insandı Cemal Sağlam. Ulus'un yazı işleri müdürü, daha ilk bakışta manevi hüviyetini içinize dolduran ve sustuğu zaman bile halinin diliyle konuşan insandı. Sesinde iyiliğin tadı vardı. İnsana ve hayata ait her şeyi kalbiyle anlayan bir adam karşısında olduğunuzdan emindiniz. Onun ölümünden birkaç gün sonra ağabeyim İlhami Safa'nın ölüm yıl dönümü geldi. Günlerden biri tanıdığım ve kaybettiğim gazeteci nesillerinin hatırası içindeyim. Onları burada da kısaca anmak isterim.